Ayrım 11.
6. geçiş. Tuhaf bir arabuluculuk. Köyümüzün uğradığı felaketlerin korkunç bir eylemle doruk noktasına varacağı ve uğursuzluk getireceği yazılıydı. 3 kat ululanmış Patrick, cinayet işleyemeyecek eller tarafından katledilmişti. Dağ tarihçesi Keşiş İlyas. 1. 38 yılı daha başından itibaren uğursuz bir yıl oldu. Deprem olduğunda tarih 1 Ocağı gösteriyordu. İzleri de, anısı da taşlarda duruyor. Köy bir haftadır kalın bir kar tabakası altında uyukluyordu. Çamlar karın ağırlığıyla eğilmişti, okul avlusundaki çocuklarsa bileklerine kadar kara batıyordu. Ama o sabah hava açıktı, tek bir bulut yoktu. Kutup güneşiydi parlayan, bol ışık, az ısı veren. Öğleye doğru ya da az öncesinde bir gürleme oldu. Toprağın derinliklerinden gelen bir kükreme gibi ama köylüler gözleriyle gökyüzünü taradılar. Evden eve birbirleriyle konuşuyorlardı. Belki de uzaklarda bir şimşek çakmıştı ya da çığ düşmüştü. Birkaç saniye sonra bir başka gürleme duyuldu. Bu seferki daha şiddetliydi. Duvarlar sallanıyordu. Herkes "Hazze, Hazze!" diye bağırarak dışarı fırlamıştı. Bazıları kiliseye doğru koşuyordu. Diğerleri oldukları yerde diz çökmüş, yüksek sesle dua ediyordu. Bazıları ise şimdiden taşların altında ölmekteydi. Köpeklerin şafak vaktinden beri uludukları anımsanıverdi. Vadideki çakallar da ulumuşlardı. Oysa akşam olana dek sessiz dururlardı. Tarihçi diyor ki, çeşmenin yanında olanlar kendilerini dehşete düşüren bir sahneye tanık oldular. Şatonun cephesi gözlerinin önünde çatlıyordu. Koca makaslar kesiyormuş gibi yırtık büyüyüp duruyordu. Pek çok kişi Tanrı'nın gazabına bakacak olursa taş olacaklarını söyleyen kutsal yazıları anımsayarak gözlerini kaçırıyordu. Şato o yıl yıkılmadı. Hiçbir kanadı da yıkılmadı. O çatlağın dışında fazla zarar da görmedi. Üstelik hayret edilecek şey çatlak duvar olduğu gibi duruyor. Daha eski ya da daha yeni duvarlar yıkıldığı halde o hala ayakta duruyor. Sanki felaketi haber verdiği için korunmuşçasına ya da mesajın henüz tam anlamıyla tamamlanmamış olması gibi. Cebrail, "Daha da kötüsü katırcının evi yıkılmıştı," dedi. Binlerce kitabının bulunduğu eski bir yapıydı. Bir hazine. Ne yazık ki. Dağımızın hatıra defteri anlayacağın. Nadir o sırada gezideydi. Bir hafta sonra döndüğünde kar erimiş, bütün kütüphanesini çamura bulanmıştı. Derler ki kitapları arasında, "Artık kulağım onda değildi. İlk sözcüklerini düşünüyordum." "Daha da kötüsü dedin. Yani 30 ölüden de mi kötü?" Gözlerinde tahrik edici bir kıvılcım vardı. En azından onun kadar kötü. Bir felaket olduğunda tabii ki insanları ve çektiklerini düşünürüm. Ama onun kadar geçmişin mirası içinde titrerim. Yani insanlar kadar yıkıntılar, öyle mi? Ama o işlenmiş taşlar, alın terinin yapıtı sayılan o sayfalar, o resmedilmiş tablolar, o mozaikler, onlar da insanlığın birer parçası ve işte asıl ölümsüz olan da bu parça. Hangi ressam eserlerinin ardından yaşamak ister? Cebrail'in ısrarına karşın o yılın uğursuz denilmesine katırcının kitapları neden olmadı. Sadece haberci sayılması gereken depremde neden olmadı. Sadece Patrik'in öldürülmesi de. Tarihçi diyor ki, bütün yıl baştan sona felaketler yılı oldu. Bilinmeyen hastalıklar, hilkat garibelerinin doğuşu, göçükler ve dahası açlık ve zorbalık. Yıllık vergi 2 kez toplandı. Biri Şubat'ta, ikincisi Kasım'da. Bu da yetmezmiş gibi vergiler yükseltildi ve kelle başına, keçi başına, değirmen başına, sabun başına, pencere başına vergi alınmaya başlandı. İnsanların ne kara ne de ak parası, ne arza ne de hayvanı kalmıştı. Mısırlıların yük hayvanlarıyla koşum hayvanlarına el koyacakları öğrenildiğinde, küfer yapdalların eşekleriyle katırlarını uçurumdan atmaktan başka çareleri kalmadı. Görünüşüne karşın bu bir kızgınlık ya da bir direniş eylemi değildi. Tarihçinin anlattığına göre sadece bir önlemdi. Çünkü bir kez hayvanlar ele geçirildi mi, Adil Efendi'nin adamları bu kez de onları sürmeleri için köylüleri zorlayacaktı. Yöneticilerin en kötüsü sana sopa indireni değil, kendine sopa indirmeye zorlayanıdır. Keşiş İlyas yine aynı düşünceyle köylülerin günün belirli saatlerinde dışarıya çıkmadıklarını belirtmektedir. Mısır Paşası'nın adamları her yere dalıp çıkmaktaydı. Berbere, bakkala, blata kahvecisine, tavla oynamaya. Akşamları da meydanda ve oraya açılan ara sokaklarda sarhoş halde dolaşmaktaydılar. Kimsecikler ortalıkta gözükmüyordu. Çünkü askerler her gün aralarından birine seslenip ona hakaretler yağdırmanın bir yolunu buluyordu. Şubat ayının ortalarında şeyh de şatoya kapanıp kapı önüne bile çıkmaz oldu. Sahleyindeki dostu Sait Bey'in arazisinde dolaşırken bir müfreze tarafından durdurulup kimlik sorulduğunu öğrenmişti. Olay Kıfer Yabda'nın efendisini çok üzmüştü. Onu görmeye çıkan ve Mısırlı kumandana bir şeyler söylemesi için yalvaran tebaasına baştan savma sözler, bazen teselli verici, bazen vaat edici sözcükler söylüyordu. Ama hiçbir şey yapmıyordu. Kimileri bunu aczine, kimileri de duyarsızlığına veriyordu. Soyluların oğluna bir şey olunca şeyh hakarete uğramış gibi oluyor, bizlere bir şey olunca... Keşiş ona sitem etme gereğini duymuştu. Şeyhimiz Mısırlılara yüz vermiyor, onlar da aşağılandıklarını düşünerek her gün daha vahşileşiyorlar. Ne yapmam gerekiyor bu onu? Adil Efendi'yi şatoya davet ederek onu adam yerine koymak. Bizlere yaptıkları için teşekkür etmeye mi? İnsanlar bunu istiyorlarsa karşı çıkacak değilim. Hoca Geryos yarına kalmaz ona bir mektup yazar, onu burada görmekten ve görüşmekten onur duyacağımı söylerim. Bakalım, göreceğiz. Ertesi günü öğleye doğru bir asker cevabı getirdi. Geryos, efendisinin işareti üzerine zarfı açtı ve içindekini gözleriyle taradı. Kabul salonunda yaz günlerinin kalabalığı vardı. Herkes Lamia'nın kocasının yüzünün aniden kızardığını gördü. Bu kez bu durumun nedeni rakı değildi. Adil Efendi gelmek istemiyor şeyhim. Herhalde benim onun ayağına gitmemi istiyor. Hayır, şeyhimizin onunla Rukuz'un evinde buluşmasını istiyor. Bütün bakışlar efendinin çoktan yumruk olmuş eline çevrildi. Gitmeyeceğim. Dairun'a gitmemi isteseydi giderdim. O bir demir kol. Azıcık bükülürüz. Ama uzlaşmayı istediği yok. İstediği tek şey beni aşağılamak. Köylüler sessizce bakıştılar. Keşiş adlarına söz aldı. Anlaşmazlıkları kaldırmak ve çektiklerimize son vermek için bu buluşma gerekiyorsa... ısrar etme Baba Butros. Benden çalınan parayla yapılmış o eve asla ayak basmam. Köyü ve şatoyu kurtarmak için de mi? Bu soruyu soran rahattı. Babası ölüm sessizliğiyle gözlerini ona dikti. Önce sert, sonra üzgün, sonra da küçümseyen bakışlarla, sonra da keşişe döndü. Bıkkın bir sesle, "Biliyorum bu ona," dedi. "Bu gurur ya da ne istersen onu söyle ama başka türlü davranamam. İsterlerse şatoyu, köyü alsınlar. Hayattan beklediğim bir şey yok ama onurumu bana bıraksınlar. O hırsızın eşiğine ayak basmadan ölmüş olurum. Bu davranışımla köyü tehlikeye atıyorsam beni öldürsünler. Üstümü paralasınlar, yeleğimi sırtından alıp oğluma giydirsinler. O Rukuz'a gitmeyi kabul eder." Alnındaki damarlar şişmişti ve bakışları kimse de konuşacak hal bırakmayacak kadar sertleşmişti. İşte o sırada Geryos içkinin de verdiği cesaretle, neden ölümden, yastan konuşalım dedi. Tanrı şeyhimize ömürler versin ve başımızdan eksik etmesin. Ama bu buluşma için mirasçısı olan oğluna vekalet vermesine engel yok. Rad'ın müdahalesinin kızgınlığını duymaya devam eden şeyh bir şey demedi. İşi oluruna bırakıp odasına çekildi. Rukoz'daki toplantı kısa sürdü. Asıl amaç şeyhin bıyıklarını indirmekti. Oğlunun gelişi yeterli bulundu. Rad, köyün Mısır hidivine ve sadık emirine bağlı olduğunu 7 ayrı biçimde söyleme hünerini gösterdi. Kumandan da askerlerinin köylülere daha iyi davranacaklarına söz verdi. Yarım saat sonra da bir başka işini bahane ederek çekildi. Buna karşın babasının karşısına çıkmakta acele etmeyen genç şey, hırsızın, serserinin, sürgünün koluna girerek evini dolaşmayı kabul etti. İkisi arasında arkadaşlık olmasa da birliktelik doğdu. Aynı zamanda baba oğul arasındaki gizli anlaşmazlık su yüzüne çıkıverdi. Haftalar boyu şato iki ayrı gücün karargahı haline geldi ve kaç kez kapışma noktasına gelindi. Bu durum devam etmedi. Mısırlılara karşı babasından daha akıllı davranacağı ümidiyle genç şeyhin çevresine toplananlar düş kırıklığına uğradılar. Hafifliği, kararsızlığı gözlerine battı. Genç adamın çevresinde 5-6 kişi kaldı. Onlar da bütün köyün küçümsediği serseri takımından kimselerdi. Sadece beceriksizliği ve tutarsızlığı nedeniyle değil, aynı zamanda şivesi yüzünden de yalnız bırakılmıştı. Asla unutulmayan Jordan, çekirgelerinin şivesine sahip oluşu, tebaasıyla arasında kalın bir duvarın yükselmesine neden olmuştu. Tanyos, Rukuz ile Rad arasındaki samimiyetten hoşlanmıyordu. Rad'ın şeyhe karşı sürdürülen savaşın bir aleti olmasına diyeceği yoktu ama eski sınıf arkadaşına güvensizliği devam ettiğinden Esma'nın babasını sürekli uyarıyordu. Okuldan çıktığında onlara gelip de kapının önünde Rad'ın atını ve adamlarını gördüğü vakit Esma'yı bir hafta sonra görme pahasına yoluna devam ediyordu. Tek bir kere içerideyken kaçamamıştı. Sabah erken saatte gelmiş ve büyük salonda Esma'yı yalnız bulmuş, bir süre baş başa kalmışlardı. Tam çıkacağı sırada Rukoz ve Rad ile burun buruna gelmişti. Üstleri başları çamurluydu ve Rad elinde kanlı bir tilki tutmaktaydı. Gördüğüm kadarıyla avıyı geçmiş. Tanyos'un konuşması bilerek küstahçaydı. Bu tavrını onlarla konuşurken sürdürdü. Ama her ikisi de etkilenmiş görünmediler. Hatta Rukoz iştenlikle birlikte meyve yemelerini önerdi. Tanyos köyde beklendiği bahanesiyle özür diledi. Bunun üzerine Rahat yanına yaklaşıp elini omzuna koyarak ''Ben de şatoya döneceğim. Yıkanıp dinlenmem gerek. Birlikte gideriz.'' dedi. Tanyos reddedemedi. Kendisine de bir at hazırlanmasını kabul etti ve yanlarında iki serseriyle birlikte Rad ile at sürdü. Genç şey son derece tatlı bir sesle ''Seninle konuşmak istiyordum.'' dedi. Tanyos bunu fark etmişti. Nazik bir gülümsemeyle yetindi. ''Sen Hoca Rukoz'un dostusun. Hatta ben de arkadaşı oldum. Çocukken bizi birbirimizden ayıran kavgaları unutmanın artık zamanı geldi. Sen çalışkandın, ben ele avuca sığmazdım ama her ikimiz de büyüdük.'' Tanyos 17 yaşındaydı ve bir çember sakalı vardı. Rad 18 yaşındaydı ve Patrinki gibi çenesinde sivri bir sakala sahipti. Ama onunkisi kara ve yumuşaktı. Tanyos düşünceli biçimde yola bakmadan önce gözlerini işte bu sakala dikmişti. ''Rukoz bana seninle her zaman rahatça konuştuğunu ve tavsiyelerine kulak verdiğini söyledi. Benim de seninle konuşmam ve seni dinlemem gerektiğini söylüyor.'' Konuşması güven duyan birinin konuşmasıydı ama yanlarındaki iki adam söylediklerine kulak kesilmişlerdi. Lamia'nın oğlu da başını sallayarak ''Tabii, iştenlikle konuşmamızı engelleyen bir şey yok ki.'' dedi. ''Yeniden arkadaş olduğumuz o kadar sevindim ki.'' ''Arkadaş mı? Yeniden arkadaş mı? İki ay boyunca her sabah okula birlikte gitmişler ve birbirlerine tek bir söz etmemişlerdi. Üstelik Tanyos şu anda hiç de dostça duygulara sahip değildi. sevimsiz olmak istediğinde de sinir, sevimli olmak istediğinde de sinir diye düşündü. Oysa rahat, memnun gülümsüyordu. Arkadaş olduğumuza göre bana söyleyebilirsin. Rukoz'un kızına göz koyduğun doğru mu? Bütün bu hoş görünmelerin ardında demek ki bu vardı. Genç şeyhin adamları dilleri dışarıda köpekler gibi yanaştıkları için Tanyus'un konuşmama niyeti daha da artmıştı. Hayır, kıza göz koyduğum yok. Başka şeyden konuşamaz mıyız? Dedi. Dizginleri çekti ve atı ileri atıldı. Rahat, elbette diye seslendi. Hemen başka şeyden konuşuruz. Ama Esma konusunda emin olmak istedim. Kızı babasından istedim de. 2. Tanyos'un ilk tepkisi küçümseme ve kuşku oldu. Bakışları hala Esma'nın bakışları, elleri Esma'nın dokunuşuyla doluydu. Üstelik Rukoz'un aslında Rahat hakkında ne düşündüğünü biliyordu. Bu ahmağı babasını küçültmek için kullanmak tamamdı da eski kahya ona ömür boyu bağlanmayacak kadar uyanıktı. Yine de genç şeyh yanı başında at sürmeye geldiğinde sormaktan kendini alamadı. Sana ne yanıt verdi? Rukoz mu? Oh, efendisi kızına ilgi gösteren her halktan adamın söyleyeceğini söyledi. Tanyos'un ona diyeceği kalmamıştı. Atından atladı, gerisin geriye Rukoz'a döndü. Onu yeni salonunda her zamanki yerinde yapayalnız buldu. Kahve ve tütünüyle baş başa. Düşünceli ve sıkkın görünüyordu. Tanyos'u görünce birden neşelendi ve ayrılalı 3 çeyrek saati geçmediği halde kollarını açtı. Geri geldiğine ne kadar sevindim. Şehrat seni zorla götürmüştü. Oysa ben seninle baş başa kalıp baba oğul gibi dertleşmek istiyordum. Tanrı'nın bana geç bahşettiği bir oğul gibi. Elini tuttu. Sana verilecek büyük bir haberim var. Kız kardeşin Esma'yı evlendireceğiz. Tanyos elini geri çekti. Bütün vücudu duvara yapışacakmış gibi gerildi. Duman, Rukoz'un sözleriyle daha da ağırlaşıp ezici oldu. Biliyorum, sen de ben de şeyhlerden çok çektik ama şu Rahat babası gibi değil. Bunun kanıtı köyün iyiliği için bu eve gelmeyi kabul etmiş olması. Oysa babası inat etti. Ama yaşlı şeyhten bize ne? Biz yenisine bakalım. Genç şeyh bizden yana. Gelecek bize ait. Tanyos kendini toparladı. Rukoz'un içine göçmüş gözlerine baktı. Bense senin için geleceğin şeyhlerin ortadan kalkması olduğunu sandım. Evet öyle. Düşüncem değişmiş değil. Derebeyleri yok olmalı ve göreceksin. Onları yok edeceğim. Ama bir kaleyi içeriden fethetmek iyi bir şey değil mi? Tanyos Rukoz'un yüzünde sadece çiçek bozukluklarını görür oldu. Kurtların açtıkları delikler gibi daha da derinleşiyorlardı. Bir an sessizlik oldu. Rukoz nargilesinden bir nefes çekti. Tanyos ateşin canlandığını sonra da söndüğünü gördü. Esma ile birbirimizi seviyoruz. Saçmalama. Sen oğlumsun, o da kızım. Kızımı oğluma verecek değilim ya. Bu kadar riyakarlık da fazlaydı. Ben senin oğlun değilim ve Esma ile konuşmak istiyorum. Onunla konuşamazsın. Banyoda hazırlanıyor. Yarın herkesin haberi olacak. Gelip kutlamak isteyecekler. Tanyos fırladı, salondan dışarı koştu, koridorlardan geçti, Esma'nın odası olarak bildiği kapıya geldi. Sonra kapıyı aniden açıverdi. Kız oradaydı, bakır küvetin içinde çıplaktı. Bir hizmetçi başından aşağıya su döküyordu. İkisi de aynı anda çığlık attılar. Esma kollarıyla göğsünü kapattı, hizmetçi havlu almak için yere eğildi. Geriye kalan çıplaklığa gözleri takılan Tanyos hiç kımıldamıyordu. Rukoz ile adamları koşarak geldiklerinde dışarı çıkarmak için üzerine atıldılar. Tanyos hiç direnmedi. İşi şaşkınlığa vurdu, yumruklara karşı kendini korumaya çalışmadı. Ne diye telaş ediyorsunuz? Kardeşsek onu çıplak görmemde ne beis var? Bu akşamdan itibaren ülkedeki kardeşler gibi aynı odada yatacağız. Esma'nın babası onu beyaz saçlarından yakalamıştı. Sana oğlum demekle fazla yüz verdim. Kimse kimin oğlu olduğunu bilmiyor zaten. Bir piçi ne oğul ne de damat olarak isterim. Atın onu dışarı. Canını acıtmayın ama evimin çevresinde bir daha görecek olursanız boynunu kırın. Esma'nın çıplak bedeni gözlerini açmış gibi aklı başına gelmişti tanıyorsun. Kendine karşı öfke doluydu ve pişmanlık duyuyordu. Ama yine de kendine gelmişti. Böyle bir ihanete uğramak istemezdi tabii. Toplumda iyi bir yer almayı kafasına koymuş olan Rukoz, kızını bir aileye vermek dururken bir kahya oğluna vererek ya da daha da kötüsü bir piçe vererek işe başladığı yerden bitirmek istemezdi. Her gün iflas korkusu ile yaşayan Raad için Esma'nın olacak bir servete el koymak ancak sevinçle karşılanabilirdi. Tanyos, Kıferyapta yolunda giderken önce kendi körlüğüne kızdı. Sonra düşünmeye başladı. Çocukça bir intikam değil, bu evliliği nasıl önleyebileceğini düşünüyordu. Bu pek o kadar olanaksız bir şey değildi. Rukoz, pek çoğu gibi sonradan görme, yeni zengin biri olsaydı, yaşlı şey belki de bu evliliğe karşı çıkmazdı. Ama durum bundan ibaret değildi. Hırsızın evine gitmeyi reddetmişken böyle bir birleşmeyi nasıl kabul edebilirdi? Tanyos onun kurnaz ve işini bilir bir müttefik olacağını biliyordu. Daha çabuk yürümeye başladı, attığı her adımda bacakları, böğrü, kafası ağrıyordu. Ama bunu düşünmüyordu bile. Düşündüğü bir tek şey vardı, Esma onun olacaktı. Babasını ezip geçmesi gerekse bile. Köye vardığında Blata'dan geçmemeye çalışarak tarlaların arasından şato yoluna koyuldu. Şatoya vardıktan sonra şeyhi değil ailesini görmeye gitti. Çok resmi bir biçimde kendisini dinlemelerini, onunla tartışmayacaklarına söz vermelerini istedi. Aksi halde kendisini bir daha görmeyeceklerini söyledi. Onlara söyledikleri neredeyse kelimesi kelimesine Keşiş İlyas tarafından tarihçeye, Rahip Stolten tarafından da 1838 olaylarını naklettiği ama çok sonradan yazıldığı belli olan bir kağıdın üzerine döküldü. Benim burada naklettiğim rahibin yazdıkları çünkü Tanyos'un kendi sözleriyle anlattıklarını tekrar ediyor olmalıdır. O kızı sevdiğimi bilin, o da beni seviyor. Babası onu bana verecekmiş gibi davrandı. Ama Rukoz ile Raad bana oyun oynadılar. Her şeyden ümidimi kestim. Bu hafta sonuna kadar Esma ile nişanlanmazsam ya Raad'ı ya da kendimi öldürürüm. Bunu yapacağımı bilirsiniz. Annesi de bunun dışında her şeyi yap diye yanıtladı. 2 yıl önceki açlık grevini unutmuş değildi. Kocasının elini yalvarırcasına tuttu, o da karısı kadar sarsılmış olarak Tanyos'a şöyle dedi. Korktuğun evlilik yapılmayacak, o evliliği engellemezsem bana da baban demesinler. Böyle yemin etmek köylülerin alışık olduğu bir şeydi. Ancak bu koşullarda, yani cereyan etmekte olan dram ve Tanyos'un doğumu koşullarında, bu sözler gülünecek sözler olmaktan çıkıp dokunaklı sözler oluyordu. Tarihçi diyor ki, kader ağlarını örüyor, ölüm kol geziyordu. Tanyos, ölümün kendi çevresinde kol gezdiğini hissediyordu. Onu uzaklaştırmak istediğinden de emin değildi. Oysa her zaman uyuşuk olan Geryos, kadere meydan okumaya kararlı görünüyordu. Köyde bu adamı sevmeyenler ki bunların arasında bizim Cebrail de vardı, Tanyos'un istekleriyle şeyhinkiler bir olmasaydı Geryos'un o denli çaba sarf etmeyeceğini söylemektedirler. Oysa bu başarısızlıklarla geçmiş bir ömrün sonbaharında Geryos'un ruhundaki değişimi dikkate almamak demekti. Bir kurtarma eylemine kendini adamış görünüyordu. Oğlunu kurtaracaktı ama aynı zamanda çoktan maskara olmuş kendi onurunu, kocalık onurunu, babalık onurunu kurtarmış olacaktı. Aynı akşam Tanyos ile konuştuktan az sonra şeyhin yanına gitti ve onu sütunlu salonda buldu. Bir sütundan diğerine gidip geliyordu. Yalnızdı, başı açıktı ve bütün beyazlığı ile ortaya çıkmıştı. Elindeki tesbihi evirip çeviriyor, sanki iç çekmelerinin her birini sayıya vuruyordu.